Ayrım 53. Sabırsız Yürek. Stefan Zweig. Sayfa 436. İyileşmiş bir hasta rahatlığıyla oradan ayrıldım. Yaşamın darbesini yemiş, sakat bir insana yaşamımın kalanını sonsuza kadar adamış olmayı ilk kez bir fedakarlık olarak nitelemiyordum. Yaşamda sevgiye gerek duyanlar, sağlıklılar, kendine güvenenler, gururlular, neşeliler, yaşamın zevkini çıkaranlar değildi. Onların buna ihtiyacı yoktu. Onlar sevgiyi yalnızca kendilerine sunulması gerekli bir şey olarak niteliyor, kayıtsız, kendini beğenmiş bir tavır takınıyorlardı. Sevgi onlar için yalnızca bir olgu, saçtaki bir toka, koldaki bir bilezik gibi başkaları tarafından sunulan bir armağandı. Asla yaşamın anlamı ve ulaşılabilecek en yüce mutluluk değil. Kaderin sillesini yemişlere, sakatlara, engellilere, toplumun dışladıklarına, aşağıladıklarına, çirkinlere, yokluk çekenlere, umudu kırılmışlara gerçekten de sevgiyle ulaşılıp yardımcı olunabilirdi. Onlara yaşamını adayan, yaşamın onlardan esirgediğini onlara bağışlamış oluyordu. Yalnızca onlar olması gerektiği gibi sevmeyi ve sevilmeyi biliyorlardı. Alçak gönüllülükle ve minnettarlıkla. Emir erim söylediğim gibi istasyonun girişinde bekliyordu. Gel benimle diye seslendim gülümseyerek. Birden kendimi çok rahatlamış hissediyordum. O zamana kadar hiç olmadığım kadar huzurluydum. Sonunda doğruyu yapmıştım. Kendimi de başka bir insanı da kurtarmıştım. Son gece alçakça davranmış olmaktan dolayı asla pişman değildim. Aksine kendi kendime sürekli olarak böylesi daha iyi diyordum. Böylesi daha iyi oldu. Olayların böyle gelişmesi, bana ölesiye güvenenlerin artık bir kahraman, bir tanrı, kutsal biri olmadığımı, bulutların arasından bir işaretle zavallı hasta bir kıza ayağa kalkma gücünü bağışlayamayacağımı bilmeleri çok iyi oldu. Artık onun aşkını kabullenmem bir fedakarlık olmayacak. Artık ondan beni bağışlamasını, beni anlamasını isteme sırası bende. Böylesi çok daha iyi. Kendime hiç böylesine güvenmemiştim. Ancak bir ara ufak bir korkuya kapıldım. Bu da Lundenburg'da iri yarı bir adamın bulunduğum kompartımana girip nefes nefese yanımdaki koltuğa çöktüğünde oldu. Neyse Tanrı'ya şükürler olsun ki treni son anda yakalayabildim. Eğer bu 6 dakikalık rötar olmasaydı kaçırmış olacaktım. Birden içimde bir huzursuzluk hissettim. Ya kondor öğlen eve dönmeyecek olursa, ya da öğlen trenine yetişemeyecek kadar geç gelirse, o zaman her şey boşa gidecekti. Bu durumda zavallı bekleyecek de bekleyecekti. Birden terastaki o korkunç sahne yeniden gözlerimin önünde canlandı. Parmaklarıyla terasın korkuluklarına yapışmış, başını boşluğa doğru sarkıtıyordu. Aman Tanrım! Alçakça davranışımdan dolayı çok pişman olduğumu, bunu düzeltmek için her şeyi yapmaya hazır olduğumu hemen, henüz zaman varken öğrenmeliydi. Umarım kuşkuya düşmeden, korkunç bir şey olmadan gerçeği öğrenirdi. En iyisi ilk istasyonda inip ona telgraf çekmem olacaktı. Böylece kondorun onu zamanında haberdar edememesi olasılığına karşı da tedbir almış olurdum. Bir sonraki istasyon olan Brünn'de trenden inerek doğruca istasyonun postanesine koştum. Bu da neydi? Postanenin önünde büyük bir kalabalık toparlanmış, heyecan içinde itişe kalkışa duvara asılı bir ilanı okuyorlardı. Dirseklerimle iterek kalabalığı aralayıp küçük cam kapıdan geçerek içeriye ulaştım. Hemen bir telgraf formu aldım. Peki ama ne yazacaktım? Uzun uzadıya bir şeyler yazmama hiç gerek yoktu. Edith von Kekesfalva, Kekesfalva, yoldan binlerce selam, sevgi ve bağlılıklarımla. Görev nedeniyle yoldayım, yakında döneceğim. Kondor size her şeyi açıklayacak. Oraya varınca yazarım. En içten sevgilerimle, Anton. Telgrafı verdim. Aman Tanrım, telgraf memuru ne kadar yavaştı ve ne kadar çok soru sordu. Kime gidecekti, adres neydi ve bunun gibi bir sürü formalite. Trenim 2 dakika içinde hareket edecekti. Yetişmek için bu arada daha da artmış olan kalabalığı yeniden güç kullanarak yarmak zorunda kaldım. Acaba ne oluyordu? Aslında bunu sorup öğrenmek isterdim. Ancak trenin hareketi için işaret verilmişti bile. Vagona atlamak için ancak fırsat bulabildim. Tanrı'ya şükür, gerekeni yapmıştım. Artık kuşkulanmasına, huzursuz olup üzülmesine gerek kalmamıştı. Uykusuz geçirilen 2 gece ve gergin 2 günden sonra ne kadar yorulmuş olduğumu ancak şimdi hissediyordum. Akşam Kazlağa ulaştığımızda kendimde otelin merdivenlerini çıkacak gücü bile bulmakta zorlandım. Odaya girer girmez karanlık bir uçuruma yuvarlanmışçasına derin, deliksiz bir uykuya daldım. Yatağa uzanır uzanmaz uyumuş olmalıyım. Bu bir anlamda felç olmuş duygularla derin, karanlık bir suyun derinliklerine, en derinine dalmak ve o zamana kadar hiç olmadığı kadar gevşemek, kendinden geçmek gibi bir şeydi. Sonra, çok sonra başlangıcını anımsayamadığım bir rüya görmeye başladım. Oraya nasıl gittiğimi bilemediğim bir odadaydım. Sanırım burası Kondor'un muayenehanesiydi. Birden o korkunç sesleri, günlerdir şakaklarımda zonklayan ritmik koltuk değneği seslerini duydum. Tak, tuk, tak, tuk. Önceleri uzaklardan, caddeden gelen bu sesler giderek yaklaştı. Sonra daha da yaklaştı ve daha da. Sonra birden bu sesleri çok yakında, tam kapının önünde duyarak korkuyla uykudan sıçrayıp uyandım. Gözlerimi odanın karanlığına dikmiş, bu kabustan uyanmaya çalışıyordum. O anda yeniden aynı sesi duydum. Tak, tuk. Sertçe vurma sesi. Hayır, bu bir düş değildi. Biri kapıma vuruyordu. Dışarıda biri vardı ve kapıyı çalıyordu. Heyecanla yerimden sıçrayarak kapıyı açtım. Gelen gece nöbetçisi olan Komi'ydi. Teğmenim sizi telefondan istiyorlar. Şaşırdım. Beni mi? Telefondan mı? Nerede? Neredeydim ben? Yabancı bir oda, yabancı bir yatak. Demek ki, evet, tabii Kazlau'daydım. Ama burada kimseyi tanımıyordum ki. Beni gece yarısı telefonla arayan kim olabilirdi? Saçmalık bu. Yoksa daha gece yarısı olmamış mıydı? Ancak gece bekçisi sabırsızlanıyordu. Teğmenim lütfen, biraz acele eder misiniz lütfen? Şehirler arası aranıyorsunuz bir yanadan. Arayanın adını tam olarak anlayamadım ama sanırım önemli. O anda kendime geldim. Viyana'dan. Bu Kondor olmalıydı. Hiç kuşkusuz bana bağışlandığım haberini iletmek için arıyordu. Her şey yoluna girmişti. Telaşla gece nöbetçisine bağırdım. Hadi aşağı koş, hemen geldiğimi söyle. Gece nöbetçisi o anda kayboldu. Ben de gömleğimin üzerine paltomu alarak aşağı koştum. Telefon giriş katındaki büronun yanındaydı. Nöbetçi ahizeyi kulağında tutuyordu. Onun hat kesilmiş demesini umursamayıp ahizeyi aldım ve ses duymaya çalıştım. Ama ses yoktu. Boşuna. Hiç. Yine hiç. Yalnızca hafif bir hışırtı ve vızlama. Madeni sivrisinek vızıltısı gibi bir ses. Alo, alo diye bağırıp bekledim. Yanıt gelmedi. Yalnızca bu sinir bozucu anlamsız hışırtı. Benimle alay eder gibi bir vızıltı. Sırtıma aldığım paltodan başka bir şey giymemiş olduğum için üşüdüğümü hissediyordum. Yoksa bu titremenin nedeni korku muydu? Acaba bir terslik mi olmuştu, geç mi kalmıştık? Yoksa bekliyordum, siyah kauçuk ahizeye kulak kabartmıştım. Sonunda bir ses ve bir takırtı, ardından telefon operatörünün sesi duyuldu. Görüştünüz mü? Hayır, ama bağlantı yapılmıştı, Viyana'dan aradılar. Bir dakika lütfen, hemen ilgileneceğim. Yeniden hırş hırş, ahizede takırtılar, tıkırtılar, hışırtılar, gurultular duyuldu. Islık sesini andırır sesler. Sonra bu sesler hafifledi ve yeniden tel hışırtıları duyuldu. Birden bir ses, kalın bir bas tonu geldi. Prag Komando Merkezi, Savaş Bakanlığı mı? Hayır, hayır diye haykırdım umutsuzca. Anlaşılmayan bir takım homurtulardan sonra ses tamamen kayboldu. Yeniden aynı homurtular ve vızıltılar, daha sonraları uzaklarda birilerinin anlaşılmaz konuşmaları duyuldu. Sonunda yeniden santral operatörü bayanın sesi. Çok affedersiniz, hattı yeniden bağlamaya çalıştım ancak kesilmiş. Şu anda çok önemli resmi bir görüşme nedeniyle hatlar meşgul. Karşı tarafa ulaşır ulaşmaz arayacağım. Lütfen bu arada kapatın. Ahizeyi yerine bıraktım. Kırgın, sinirli, umutsuz ve endişeliydim. Çok uzaklardan tanıdık bir sese ulaşma olanağı bulmuşken onu kaçırmak, ulaşamamak kadar kötü bir şey olamazdı. Çok yüksek bir dağın zirvesine hızla çıkmış gibi yüreğim hızla çarpıyor, göğsümde olağanüstü bir basınç hissediyordum. Bu da neydi? Olsa olsa Kondor olabilirdi. Peki ama beni gecenin birinde niçin aramış olabilirdi? Gece nöbetçisi saygıyla yanaştı. Teğmenim, isterseniz yukarı çıkıp odanızda dinlenin. Bağlantı sağlandığı anda koşup haber veririm. Ancak reddettim. Konuşma olanağını bir kez daha kaçırmak istemiyordum. Bir dakika bile kaybetmemeliydim. Ne olduğunu bilmeliydim. Kilometrelerce uzakta bir şeyler olduğunu hissediyordum. Telefon eden ya Kondor'du ya da onlar. Onlara otelin adresini yalnızca Kondor vermiş olabilirdi. Ne olursa olsun önemli ve acil bir durum olmalıydı. Yoksa gece yarısı yatağımdan kaldırmazlardı. Sinirlerimin iyice gerildiğini hissediyordum. Bana ihtiyaç duyulduğunu, orada olmam gerektiğini anlıyordum. Biri benden bir şey istiyordu. Birinin bana ölüm kalım meselesi olan bir konuda söyleyeceği önemli şeyler vardı. Hayır, oradan uzaklaşmamalı, telefon başında beklemeliydim. Bir dakikayı bile boşa harcamak istemiyordum. Nöbetçinin şaşkınlık içinde getirdiği tahta sandalyeye oturdum ve çıplak bacaklarımı paltomla gizlemeye çalışarak gözlerimi telefon ayizesine diktim. Huzursuzluktan ve soğuktan titreyerek 15 dakika yarım saat bekledim. Bu arada sık sık gömleğimin koluyla alnımda biriken terleri siliyordum. Sonunda zırr, bir zil sesi. Hemen atılıp ayizeyi kaptım. Sonuçta olanları öğrenecektim. Ancak bu bir yanılgıydı. Gece nöbetçisi gülümseyerek uyardı. Çalan telefon değil, kapının ziliydi. Nöbetçi telaşla bu yeni geç kalmış müşteriye kapıyı açmaya koştu. Gelen bir süvari yüzbaşıyla genç bir kızdı. Hızla resepsiyonun önünden geçerken, bankonun arkasında çıplak bacaklı, açık yakalı gömlek ve sırtında subay paltosuyla oturan garip adama şaşkınlıkla bakmadan edemedi. Kaçamak bir selamın ardından yanındaki kızla karanlık merdivende kayboldu. Artık bekleyecek sabrım kalmamıştı. Manyetoyu çevirerek telefon operatörüne sordum. Bağlantı henüz sağlanamadı mı? Hangi bağlantı? Viyana, sanırım Viyana'ydı. Yarım saat önce aramışlardı. Tekrar sorayım, bir dakika lütfen. Bu bir dakika bana hiç bitmeyecek gibi geldi. Sonunda bir ses duyuldu. Ama bu yalnızca telefon operatörünün sesiydi. Karşıya sordum. Henüz bir bilgi yok. Kapatın. Birkaç dakika sonra tekrar arayacağım. Beklemek, birkaç dakika beklemek, dakikalar, dakikalar. Bir dakika bir insanın ölmesi, bir kaderin çizilmesi, dünyanın altüst olması için yeterli bir süre. Niçin sürekli bekletiliyordum? Öldürücü bir beklemeydi bu. Bir işkence, bir çılgınlıktı. Saatler 1:30 gösteriyordu. Tam bir saattir orada oturmuş, bekliyor, ürperiyor, üşüyordum. Sonunda, en sonunda beklediğim telefonun zili duyuldu. Bütün heyecanımla kulak kesildim. Ancak maalesef bu da yalnızca telefon operatörüydü. Nihayet bilgi alabildim diyordu. Telefon iptal edilmiş. İptal mi? Bu da ne demekti? Bir dakika hanımefendi. Ancak operatör kapamıştı bile. İptal mi? Niçin iptal etmişlerdi? Gecenin yarısında arayıp sonra iptal etmek ne anlama geliyordu? Bilmediğim, bilmem gereken çok önemli bir şey olmuş olmalıydı. Uzaklığı, zamanı aşamamak korkunç bir şeydi. Acaba Kondor'u aramalı mıydım? Hayır, gecenin bu saatinde doğru olmazdı. Karısı paniğe kapılırdı. O da çok geç olduğunu düşünmüş olmalıydı. Sabah hiç kuşkusuz yeniden arayacaktı. O geceyi tam olarak anlatmam olanaksız. Karmakarışık düşüncelerden kaçma çabası, görülen kabuslar ve göz önünde canlanan en son olmayacak sahneler beni bitkin düşürmüş ancak sinirlerim de bir o kadar germişti. Merdivendeki ve koridordaki her ayak sesine kulak kabartıyor, caddeden gelen her sesi, her gürültüyü anlamlandırmaya çalışıyordum. Sonunda yorgunluktan ayakta duramayacak kadar bitkin ve harap olmuş bir halde derin, çok derin, ölüm kadar sonsuz, hiçlik kadar boş, çok uzun, gereğinden de uzun bir uykuya daldım. Uyandığımda oda aydınlanmıştı. Saate bir göz attım. 10:30'tu. Aman Tanrım, sabah erkenden karargaha gidip geldiğimi bildirmek konusunda albay özellikle uyarmıştı. Kişisel sorunlarıma eğilmeye fırsat kalmadan içimdeki görev duygusu, askerlik bilinci bir kez daha kendiliğinden devreye girmişti. Hemen üniformamı giyip kendime çeki düzen verdikten sonra koşarak merdivenlerden indim. Resepsiyoncu bir şeyler söylemeye çalıştıysa da umursamayarak dışarı çıktım. Hayır, iş dışında her şey bekleyebilirdi. Albaya şeref sözü vermiştim. Önce kışlaya gidip geldiğimi bildirmeliydim. Fişekliğimi kurallara uygun bir şekilde bağlayarak kışlanın ön bürosuna girdim. Odada yalnızca kızıl saçlı ufak tefek bir asteğmen vardı. Beni görünce şaşırıp heyecan içinde konuşmaya başladı. Hemen aşağı inin teğmenim, emir böyle. Yarbay tüm subayların ve garnizondaki herkesin saat tam 11'de aşağıda içtimada hazır olması gerektiğini özellikle belirtti. Lütfen hemen aşağı inin. Merdivenlerden aşağı koştum. Gerçekten de tüm garnizon aşağıda avluda toplanmıştı. Tam aşağı inip taburun yanında yer aldığım anda tümen komutanı göründü. Son derece ağır bir merasim yürüyüşüyle önümüzden geçip elindeki kağıdı açtı ve yumuşak ancak kararlı bir ses tonuyla okumaya başladı. Avusturya-Macaristan İmparatorluğunu ve tüm sivil dünyayı derinden yaralayan, dehşete düşürüp tiksindiren korkunç bir suç işlendi. Nasıl bir suç diye düşündüm korkuyla. Sanki bu suçu işleyen benmişim gibi titremeye başlamıştım. Sinsice işlenmiş bir cinayet. Hangi cinayet? İmparatorumuz Franz Ferdinand ve çok değerli eşlerinin, pek değerli ve pek sevilen evlatları, Veliaht Prens'e düzenlenen bir suikast. Ne diyordu? Veliaht Prens öldürülmüş müydü? Ne zaman? Gerçekten de Brün'de postanenin önünde büyük bir kalabalık vardı. Demek konu buydu. İmparatorluğumuzu derin bir üzüntü ve yasa boğmuştur. İmparatorluk ve kraliyet ordusu ise her şeyden önce... Konuşmanın devamını dinleyemedim. Neden olduğunu bilmiyordum ama cinayet ve suç kelimeleri beni yüreğimin ta derinlerinden yaraladı. Eğer katil ben olsaydım, bundan daha fazla etkilenemezdim herhalde. Bir suç, bir cinayet. Condor da aynen bu sözcükleri kullanmıştı. Birden karşımdaki bu göğsü madalyalarla süslü, mavi üniformalı askeri yöneticinin konuşmalarını dinlemediğimi fark ettim. Birden gece gelen telefonu anımsadım. Condor niçin sabah aramamıştı? Acaba aslında olan önemli bir şey yok muydu? Yoksa bir şeyler olmuş muydu? Serbest komutundan sonra ortaya çıkan karmaşadan yararlanıp kendimi yarbaya tanıtmadan hemen otele döndüm. Bu arada telefon gelmiş olabilirdi. 53. ayrımın sonu. Sayfa 444.